Item 20. Bücürü ayarla. Elmore Leonard. Sayfa 202. Emanet dolabının anahtarını otoparkın birinci katında beton sütunlardan birinin dibindeki bir çatlağa gizlemişti. Etrafı kolaçan ettikten sonra anahtarı durduğu yerden aldı. Sonra Avis ofisine giderek Toyota'yı iade etti. Bu defa National şirketinden siyah renkli bir Cadillac Sedan DeVille kiraladı. Bu işin araba değiştirmek dışında bir nedeni vardı. Cadillac kullanmayı hak ettiğini düşünüyordu. Eğer Miami'de iyi bir araba kullanıyorsa burada da kullanmalıydı. En azından Cadillac olmalıydı bu. Arabayı 405 dolu otoyolda sürerken eğer birine emanet eşya dolabından parayı aldırabilirse Harry'e paranın %10'unu istediğini söyler. Cadillac'ı iade edip bu defa bir Mercedes veya pahalı bir BMW kiralayabilirdi. Karen bugünlerde en önemli film ajanlarının ve stüdyo yöneticilerinin BMW kullandığını söylemişti. Rolls-Royce'ların fazla iddialı olduğunu söylemiş, gösterişten uzak durmak moda demişti. Hatırlaması gereken diğer şeyler şunlardı. Artık toplantım var denmiyordu. Tower'da bir iki buçuğum var deniyordu. Eğer bir stüdyo bir senaryoyu kabul etmişse bir Pasadena kabul ettiler denmiyordu. Telefona seksi cevap verir gibi daha kullanılmaya başlanmadan terk edilen sözlerden biriydi o da. Eğer özel bir seyirci için veya oyuncu ağırlıklı senaryo derlerse bu senaryo kabul edilmiş anlamına geliyordu. Elaine Levin Lovejoy için bir ara cevap vermişti. Film kurtarılabilir anlamına geliyordu. Öğrenmesi gereken bir sürü terim vardı. Tefecilik işinin tam tersiydi. O işte lanet parayı öde demesini bilmek yeterliydi. Karen'ı daha sonra Harry ile görüştükten sonra arayacaktı. Arabasını Sunset Marquis Oteli'nin otoparkına bırakırken otel değiştirmesinin de iyi olup olmayacağını düşünüyordu. Bu otelden memnun kalmıştı gerçi, hem de çok. Burada çalışanlar arkadaşça davranan rahat insanlardı. Bedava şampuan, güneş kremi ve nemlendirici veriyorlardı. Yemekler de lezzetliydi. İsteyen yemeğini odasında hazırlayabiliyordu. Hemen her yerde küllük mevcuttu. Sunset Marquis Oteli'nde asansörün hemen yanı başında bir küllük dururdu. Otelden ayrılırken odadan almayı unuttuğun takdirde bunu alabilirdin. Chili 325 no'lu odanın kapısını açtı ve içeri girdi. Telefonun mesaj ışığının yanıp söndüğünü görmek onu şaşırtmadı. Harry işlerin nasıl gittiğini öğrenmek için ölüyordu herhalde. Son günlerde sinirleri iyice bozulmuştu. Harry'e parayı almanın hala mümkün olduğunu ama kolay olmayacağını söyleyecekti. Önce Harry'i ona muhtaç olduğuna ikna edecek, sonra limuzincilerin kimler olduğunu anlatacak ve onlardan uzak durmasını sağlayacaktı. Chili takım elbisesinin ceketini çıkardı. Tezgahın önündeki sandalyelerden birinin arkasını asmak için döndü ve içeriye birinin girmiş olduğunu anladı. Hizmetçi olamazdı, başka biriydi. Hizmetçi odayı temizlemek için henüz gelmemişti. Gazeteler hala kanepenin üzerindeydi, kül tablosu hala telefonun yanında duruyordu. Mutfak dolaplarının kapaklarının açık olması dikkatini çekti. Tamamen açık değillerdi ama Chili'nin bıraktığı gibi sıkı sıkı kapalı da değillerdi. 2 santim açık bıraktığı masanın çekmecesi ise sıkı sıkı kapatılmıştı. Yatak odasındaki çekmeceleri de aynen bırakmıştı. Bazıları 1-2 santim açıktı, bazıları kapalı. Ayının içeri girip hiç iz bırakmadan ortalığı karıştırmasından sonra güvenlik konusunda çok dikkatliydi. Bu defa içeri girmiş olan ya önem vermemişti ya da iz bırakmamayı bilmiyordu. Ayı yatak odası dolabındaki 10 bin dolara dokunmamıştı ama bu defaki farklı biriydi. Bu adam, Chili yatak odasına girmek üzereyken ya adam içerideyse diye beklemeye karar verdi. Bunu düşünürken banyonun olduğu ve sağa döndükten sonra 2 adım ötede yatak odasının bulunduğu hole göz attı. Kim olduğunu anlamıştı. Bones'tu. Hiç şüphesi kalmamıştı. İçeri girmiş olan kişi Bones'tu. Belki hala içerideydi yatak odasında. Bunu anlamanın tek yolu vardı ama yatak odasına girmek istemedi. Gerçi eğer içerideyse Bones duymuş olurdu. Bones'un ne yapacağını tahmin etmek zordu. Çünkü adam normal davranmasını bilmeyecek kadar aptal ya da kaçıktı. Chili'nin yaptığı tek şey "Hey Bones, ben döndüm" diye bağırmak oldu. Hole bakarak belki 10 saniye kadar bekledikten sonra Bones göründü. Bones'un elinde Chili'ye doğrulttuğu bir tabanca vardı. bir çeşit soğuk dövme otomatik tabanca, diğer elinde otel odalarına kirli çamaşırlar için bırakılan plastik bir torba tutuyordu. Çile'nin torbanın içindekinin ne olduğu hakkında tahminde bulunmasına gerek yoktu. 10.000 doları vardı. Bond silahı Çile'ye doğru salladı. ''Şuraya, kanepenin yanına geç.'' ''Buna ihtiyacın yok.'' dedi Çile. ''Oturup konuşmak istiyorsan benim için sorun değil. Bu işi halledelim.'' Çile arkasını döndü, kanepeye doğru yürüdü ve oturdu. Bones'un odaya girip tezgahın yanında sandalyenin arkasına astığı ceketinin yanında durduğunu gördü ve olacakları beklemeye başladı. Bones'un üzerinde zevksiz görünümde açık gri bir takım elbise ve sarı renkli bir spor gömlek vardı. Gömleğin en üst düğmesi ilikliydi. Belki bu Los Angeles'ta modaydı ama Bones daha çok Miami'li bir muhasebeciye benziyordu ve hep öyle kalacaktı. Tanrım, ayakkabıları da gri renkliydi. Kuru temizlemeciyi aramaktan vazgeçtim dedi Chili. Burası otoyollarla dolu. Sonsuza kadar yollarda araba sürüp yine de şehirden çıkamayabilirsin. Buraya nasıl girdin? ''Resepsiyonda sen olduğumu söyledim.'' dedi Bones. ''Aptal gibi davrandım, bana inandılar.'' Odanın ortasına kadar gelmişti. Silah hala elindeydi. Kirli torbasını havaya kaldırdı. ''Bunu nereden buldun?'' ''Las Vegas'ta, bu defa kazandım.'' Bones Chili'ye baktı ama bir şey demedi. Sonra torbayı bir sandalyenin üstüne attı. ''Ayağa kalk ve arkanı dön.'' ''Ne yapacaksın, üzerimi mi arayacaksın?'' Chili ayağa kalktı, Bones elinde tuttuğu tabancayla işaret etti ve Chili yüzünü kanepenin üzerinde asılı, Japonya'dan bir manzaraya benzeyen resme doğru döndü. Sisli, soluk yeşil ve sararmış pirinç tarlaları, yukarıda gökyüzü pek fazla hareket yok. Bones'un arka cebinden cüzdanını aldığını hissetti.
''10.000 doları Las Vegas'la mı kazandın?''
Leo oradaydı, sonra buraya geldi ama onu kaybettim.
''Las Vegas?''
''Evet, Nevada'dadır.
Öyleyse 10.000 doların üzerindeki bantlarda neden Harrah's Tahoe yazıyor? Bunu bana izah edebilir misin?''
Resimde daha önce dikkatini çekmeyen insan figürleri vardı. Tarlada pirinç toplayanlar.
''Üzerinde Harrah's yazdığından emin misin?'' dedi Chili.
Banknot destelerinin üzerindeki bantlarda bir şey yazdığı dikkatini çekmemişti. Belki de hatırlamıyordu.
''Sen hayatımda tanıdığım en aptal adamsın.'' dedi Bones. ''Ceplerinde ne varmış bakalım.''
Chili ellerini ceplerine soktu ve içlerini dışarı çevirdi.
''Yapman gereken bana adamın hayatta olduğunu ve onu bulur bulmaz elinden kaçtığını söylemekti.''
Chili sesin uzaklaştığını işitti. Başını çevirip baktı ve Bones'un sandalyenin arkasından ceketini aldığını gördü. ''Bunu neden yapayım?''
''Çünkü adam artık benim müşterim, aptal. Artık bana ait.''
Bones tabancayı tezgahın üzerine bıraktı, tek eliyle ceketi kaldırdı, diğer eliyle yokladı. Chili Bones'un yüz ifadesinin değiştiğini görmeyi bekliyordu. İşte gözleri fal taşı gibi açılmıştı.
''Burada ne var böyle?'' dedi Bones.
Elinde emanet eşya dolabının anahtarı vardı. Chili tekrar kanepeye oturdu. ''Sigaramı versene, ceketin iç cebinde.'' Bones ceketi Chili'ye fırlattı.
''Kendin bul.''
Sonra anahtarı kaldırıp inceledi.
C018.
Kaşlarını çatmış poz kesiyordu.
Bu neyin anahtarı olabilir? Bir emanet dolabının mı? Evet öyle ama acaba nerede?
Chili geriye kaykılmış sigarasını içiyor, olayın gelişmesini bekliyordu. Geldiğimde havaalanında bir çanta bıraktım.
Öyle mi? Hangi terminalde?
Chili tereddüt eder gibi yaptı.
Delta dedi. İş halletmişti.
''Leo'yu buldun değil mi?'' dedi Bones. ''Zavallı pisliğin parasını aldın ve sonra götürmek üzere bir dolaba sakladın. Peki neden gitmedin?''
''Fikrimi değiştirdim. Burayı beğendim.'' ''Doğru. Miami'de işin kalmadı.''
Bones ya sinirli ya da endişeliydi. İnce telli saçlarını elliyor, düğmesi kapalı mı diye anlamak için gömleğini kontrol ediyordu.
''Dolapta ne kadar para var? Merakımdan soruyorum.''
Chili sigarasından bir nefes çekti, acele etmiyordu. 170.000 dolar.
Aman tanrım, o kuru temizlemeci 300.000'le ayrılmıştı dedi Bones. Buraya gelmeseydim geri kalanını da harcardın. Geleceğimi biliyordun değil mi? Lanet olası Tommy Carlo sana telefon ettiğini biliyordum.
Evet ama neden geldiğini bilmiyordu. Tabii sen kuru temizlemeciden bahsettiysen o ayrı.
Hiçbir şey söylemedim.
Peki Jimmy Cap'e anlattın mı?
Bones durakladı. Bak, ikimizin anlaşamaması için bir neden yok. Geçmişte olanları unut gitsin. Nasıl başladığını bile hatırlamıyorum. Boktan bir nedenle bana sataştın. Her ne idiyse unutalım. Bana 8.000 dolar borcum var, değil mi? Onu da unut gitsin. Ama bu para hakkında kimseye bir şey anlatmayacaksın. Sadece ikimizin arasında kalacak, tamam mı?
Kirli torbasındaki 10.000 dolar bende kalıyor o zaman, dedi Çeli.
Bones bunu biraz düşündü.
Dinle, dedi Çeli, 10.000'den sana borcum olan 8.000'i ödeyecektim. Şimdi ise ödemem gerekmediğini söylüyorsun. Öyleyse
içinden 2.000 dolar alacağım ve hesaplaşmış olacağız, dedi Bones. Buna ne dersin?
Bana uyar, dedi Çeli. Uyuşturucuyla mücadele ofisinin telefon numarasını rehberden buldu, numarayı aradı ve telefona cevap veren kadına görevli memurla konuşmak istediğini söyledi. Kadın hangi konuda görüşmek istediğini sordu. Çili havaalanında para dolu bir emanet eşya dolabı hakkında olduğunu bildirdi.
''Kiminle görüşüyorum?'' diye sordu bir erkek sesi.
''Adımı söyleyemem, isimsiz bir ihbar.'' dedi Çili.
Erkek sesi ''Dün akşam arayan aynı isimsiz herif misin?'' diye sordu.
''Hayır, başkasıyım.'' dedi Çeli. ''C018 no'lu dolabı kontrol ettiniz mi?'' Hatta bir sessizlik oldu.
''Bize yardım ediyorsun.'' dedi erkek sesi. ''Kim olduğunuzu bilmek isterim.''
''Eminim istersin.'' dedi Çeli. ''Sohbet mi etmek istersin, yoksa kimi arayacağını söylememi mi? Adam şu an oraya gidiyor.''
Uyuşturucuyla mücadele ofisi görevlisi vazgeçmiyordu. ''Ceza kararı alındığı takdirde karşılığında bir ödül verildiğini biliyorsun.'' Bu nedenle adını bilmem gerekiyor.
Ödülümü cennette alacağım, dedi Çalı. Aradığınız adamın alnında bir kurşun izi var ve gri renkli ayakkabı giyiyor. Onu kaçırmanız mümkün değil.
24. Bölüm. Warren reklam departmanına gönderilmeden önce burası onun ofisiydi, dedi Karen.
Warren Hurst, sanırım sana ondan bahsetmiştim.
Beth'in odası, dedi Çalı. Karen'ın karşısında meşe ağacından kocaman masada oturuyordu. Filmi senin dediğin gibi yaparlarsa ellerinde film falan kalmayacağını söyleyen adam.
Hatırlıyorsun, dedi Karen.
Bunu söylerken Karen'ın yüzünde son zamanlarda Chili'ye bakarken takındığı o tatlı ifade vardı. İlgisini gösteriyor, Chili'den hoşlandığını anlatıyordu. Bugün için tek farklı olan şey ince siyah çerçeveli, yuvarlak camlı gözlüklerini takmış olmasıydı. Chili'ye ofisin dekorunun Warren'dan önceye ait olduğunu, yeniden dekore edecek kadar süre bu ofiste kalmadığını, erkekler kulübünde bunun fena sayılmayacağını ama kendisinin de değiştirmeye niyeti olmadığını söylüyordu.
''Burada bana destek oyu çıktığını görene kadar ellemeyeceğim.''
''Boşa vakit geçirmiyorsun.'' dedi Chili.
''İşi kabul ederek mi? Neden kabul etmeyeyim ki?''
Kocaman yönetici masasının arkasında oturan incecik Karen'ın omuzları bej rengi ipek bluzunun altında hareket etti.
''Çalışmama izin verirlerse işi iyi yapacağımı düşünüyorum. Senaryolara baksana.''
10 kadar senaryo arasından bir tanesini aldı ve masanın diğer ucuna koydu.
''Elaine hepsinde farklı özellikler olduğunu söyledi. Bu iyi oldukları anlamına geliyor.''
Başka bir senaryo eline aldı. ''Beth'in odası bu.
Hala değerlendirme aşamasında.''
Sonra bir başkasını aldı ve tekrar masaya bıraktı.
''Elaine benim ne düşündüğümü öğrenmek istiyor.
Ona doğruyu söyle.''
''Merak etme.
Kafamda dolanan bir fikir var.''
''Bahsetmiştin.''
Chili daha da iyileşiyor derken Karen'ın telefonu çaldı. Karen telefona cevap verdi.
''Efendim?''
''Geri arayacağım, söyle.'' dedi ve telefonu kapatırken Chili'ye baktı.
''Harry'di. Bugün 3. arayışı.''
''Benim de onu arayıp neler olduğunu anlatmam gerekiyor.'' dedi Chili.
''Tabii ya, sen havaalanına gidecektin.'' dedi Karen. Yüzündeki ifade değişiyor, o güzel parlaklık kayboluyor, ciddileşiyordu.
Chili uyuşturucuyla mücadele ekibinden bahsederken Karen gözlüklerini çıkardı, omuzlarını kamburlaştırarak masaya dayandı. Chili'nin yüzüne bakıyor, belki de olayı kafasında canlandırıyordu. Chili böyle olduğunu hissetti. Havaalanı kısmını bitirdiğinde Karen,
''Gerçekten bunları yaptın mı?'' diye sordu. Şaşkın görünüyordu.
''Yani para hala dolapta mı?'' Bunun üzerine Chili Bones'tan bahsetmek zorunda kaldı ve Karen olayın bu kısmını da dinledi. Her kelimesini gözlerini kırpmadan.
Chili bitirdiğinde Karen bir dakika düşünerek koltuğunun arkasına yaslandı. Gözlerini Chili'den ayıramamıştı. Sonra tekrar öne eğilerek Bones hakkında sorular sormaya başladı. Kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Böylece Chili konuyu ta başından Vesuvius'ta olanlardan başlayarak deri ceket dahil anlatmak zorunda kaldı. Bitirdiğinde Karen bu defa uyuşturucuyla mücadele ekibine olayı senin planladığını söyleyecek değil mi diye sordu. Onu yakalayabilirlerse dedi Chili. Evet, Bones işi üzerime yıkmaya çalışacaktır. Eğer gelip beni götürürlerse neden bahsettiğini bilmediğimi söyleyeceğim.
Ama seni bugün orada havaalanında gördüler dedi Karen.
Evet öyle ama parayı oraya benim koyduğumu ispat etmeleri gerekir ve bunu yapmalarının yolu yok. Çünkü ben koymadım, o dolaba hiç dokunmadım. Eğer bu işe çok bulaştığımı görürsem onlara Catlett'in adını veririm. Ama şimdilik bütün bunlara bulaşmak istemiyorum. Kefalet ödemek zorunda kalmasam bile bütün bunlar can sıkıcı. Devamlı peşinden gelip sorgulamaları falan. Ben de bunun için Markiz Oteli'nden ayrıldım. Şimdi kalacak başka yer bulmalıyım.
Karen Chili'ye yine o şaşkın bakışlarıyla bakıyordu. Ciddi misin?
Evet, Chateau Marmont'u denedim. Jean Harlow'un odasında kalabilir miyim diye baktım ama otel doluydu. Yapmamam gereken tek şey o anda aklıma daha iyi bir şey gelmediğinden uyuşturucuyla mücadele ekibine zigzag prodüksiyonla çalıştığımı söylemek oldu. Bunu not etmediler, hatırlamayabilirler. Onlara kartvizit de vermedim. Ama hatırlarlarsa bana onun vasıtasıyla ulaşmak için Harry'i arayıp bulurlar.
Harry'nin dert edeceği şey hapse girebilecek olman değil, parayı alamamış olmandır.
Evet, bunu ona izah etmem gerekiyor. Bones anahtarı bulduktan sonra olaya müdahale etme şansım kalmadı. Bones'un kafası tek yönlü çalışır, peşini bırakmak zorundayım.
Bunu görmek isterdim dedi Karen. Deri koltuğundan kalktı, masanın arkasından çıktı. Üzerinde dizlerinin birkaç santim yukarısında biten siyah bir etek vardı.
Masanın kenarına dayandı, çok yakınındaydı, Chili'yi inceliyordu. Chili bir an Karen'ın yüzüne dokunacağını düşündü.
Eminim yara izlerin de vardır dedi Karen.
Birkaç tane.
Saçlarını beğeniyorum.
O da başka bir hikaye, başka zaman anlatırım.
Neden benim evimde saklanmıyorsun dedi Karen.
Hizmetçinin odasında mı yatayım?
Çaresine bakarız dedi Karen.
Meksikalı bahçıvanın görüntüsü Harry'e filmlerindeki manyakları hatırlatıyordu. Bedeni doğuştan korkunç biçimde çarpık olan, dünya çapında 20 milyon dolar hasılat yapan Grotesk 2'de yanarak ölen manyak Grotesk 3'te cine benzer bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bu tarafa doğru yürüyen Meksikalı bahçıvanın bacakları çarpıktı. Belki bundan benzerlik bulmuştu. Grotesk 3 neredeyse 8 milyon dolar kazandırmıştı. Fena sayılmazdı. Veya tabii hatırlatan şey bahçıvanın elinde taşıdığı bahçe makasıydı. Makası önünde iki eliyle tutarak taşıması. Cine benzeyen manyak da bol bol bahçe makası kullanıyordu. Harry Karen'ın verandasında oturuyordu. Telefonun çalmasını beklerken kıpırdanıp duruyordu. Harry elinde bahçe makasıyla yaklaşan Meksikalı bahçıvanı başıyla selamladı. İçinden makasın ucunu yere doğru tutmasını diledi.
Nasılsın?
Bayan Flores evde değil.
Biliyorum dedi Harry.
Çalışıyor.
Nerede olduğunu biliyorum. O da benim burada olduğumu biliyor. Onun iyi arkadaşıyım. Biz amigoyuz.
Koyu renk teni ve iri burnuyla bu Meksikalı Harry'e bir duvar rölyefindeki Aztek figürünü hatırlatmıştı. Bu Harry'nin aklına insan kurban etme törenlerini getirdi. 400 yıllık bir kült, yanardağ kraterlerine atılan bakireler, stüdyoya önerilen film konuları gibiydi. Meksikalı bir şey söylüyordu.
Ne?
Bir şey içmek ister misiniz diye soruyordum.
Bir şey içmek ister miyim? Seni bahçıvan sanıyordum.
Ben evin hizmetçisi Miguel'im. Bahçe işi, ev işi, her işi ben yapıyorum.
Miguel sen misin diye sordu Harry. Karen'ın ev işlerine bakan bu yaşlı adamla yatmadığını anlayınca içinde bir rahatlama hissetti. Gerçekte pek fazla rahatlamış da sayılmazdı ama kendini daha iyi hissetti ve ''Evet Miguel, bol buzlu bir viski alayım.'' dedi.
20. ayının sonu. Sayfa 211.